Herkese yeniden merhaba. Yeniden diyorum çünkü uzunca bir ara oldu. Araya deprem girdi. Depremin verdiği moralsizlik ve hani o dönemde kalkıp böyle kişisel gelişim yayınlamak da insan hem içinden gelmiyor hem çok yersiz gibi geliyor. Hemen hemen iki aya yaklaştık herhalde. Hiçbir kayıt yapmadım, hiçbir konuşmada bulunmadım. Ama bu arada ben tabii kendim boş durmadım. Kendi uğraşlarımla ilgilendim. Bir yandan da neler konuşmam gerekiyor, onların ön listesini çıkartıp her gün bir parça yeni madde, yeni konular ekliyorum ve onların içeriklerinin notlarını, eskizlerini hazırlıyorum. Bugün ufak ufak yeniden hayata geçmek istedim podcastlerle. Çünkü soran arkadaşlar var, sağ olsunlar. Ya podcastlerini dinliyorduk. Epeydir ses çıkmıyor senden, yine başlayacak mısın diye. Bugün ufak ufak başlamak istiyorum. Bugün kendime şöyle bir konu seçtim. Neden kitabımı, Kaptan Köşkü'nde panik kitabımı baskısı bittikten sonra devam ettirmedim de e-kitaba geçtim? Öncelikle şunu söyleyeyim. Kitap yazmak, içerik olarak onu hazırlamak, evet belki zor bir şey ama içinizden geliyorsa kolay, ama onu yayına hazırlamak için bayağı bir süreç işliyor. Öncelikle eğer özen gösteriyorsanız o kitabın kitap olabilmesi için bir editörle beraber çalışmanız gerekiyor. Editörün bakış açısı çok farklı, yazardan çok farklı. Hani noktasına virgülüne dokunmuyor desem de yalan olur. Evet tabii ki imla hatalarını düzeltiyor, ancak kitabın akışında bölümlerin yerlerini değiştirmek gibi ya da bu kelimenin yerine şu kelimeyi kullan demek gibi ya da bu bölüm çok uzun olmuş okuyucuyu sıkar diyebileceği noktalar var ve de burada güzel bir noktaya değinmişsin ama çok kısa geçmişsin gibi bazı önerilerde bulunuyor. Editör kısmı önemli ve bu bir maliyet. Sayfa tasarımı ayrı bir maliyet. Sayfa tasarımcıları var. Onun dışında kapak tasarımı, kapak seçimi, kapakta nasıl bir ifade kullanılacak, bunlar da ayrı maliyetler. Bunların her biri için para harcıyorsunuz. Bir yandan matbaa giderleri var. Özellikle bu pandemi döneminde kağıt masrafı çok arttı. Yani hiç tahmin etmediğim kadar arttı. Dağıtım giderleri var. Yani ben dağıtamayacağıma göre bunu yayın evinin dağıtması gerekiyor. Onun dağıtım kanalları var. Evet, bireysel olarak bizlerden çok daha uygun fiyatlarla dağıtımlar yapılıyor ama aralarda depolar var. O depoları kullanan işte internet siteleri var falan. Bir de hani pek kimsenin bilmediği veya dikkat etmediği, kitapçılarda raf kiralama diye de bir şey varmış. Buna inanmadım ve gittim bizzat kendim. Ünlü bir markayla konuştum. Benim kitabım öndeki ne denir? Güncel kitaplar, yeni çıkan kitaplar bölümünde olması için ben bir bedel ödüyormuşum yazar olarak. Belki bunu normalde yayın evleri ödüyorlar. Onlara tınmıyor olabilir ama yazar olarak benden talep edildiği takdirde küçük yayın evleri benden talep ediyor. Bunlar ciddi rakamlar. Mesela ben diyeceğim ki benim kitabım 15 gün orada bulunsun. Ben size 20 tane kitap veriyorum. Bunun bedeli ne? Yani 20 binlerden bahsediyorlar. Ya da benim o kitap evinin sahibini tanıyor, kanka olmam lazım. Ya da diyorsunuz ki mesela en çok satanlarda bulunsun diyorsan belki 30 bin lira veriyorsun. Yani o taraf biraz bana şey geldi. Amatör, kendi başıyla bir şeyler yapmaya çalışan bir yazarın kendi kitabını okutabilmesi için okuruna çok uğraşması gerekiyor. Ha, şunu diyebiliriz. Ya yayın evi belki yayın hakkını satın alıyordur, telif hakkını satın alıyordur. Ya o da aslında eğer tanınmış bir yazarsanız ve çok satacağını yayın evi inanmışsa alıyor. Kitabınızın telif hakkını satın alıyor kitabınızın artık reklamı, pazarlaması, fuarı, bilmem nesi hepsi orada. Sana bir toplu para veriyor büyük ihtimalle. Bir de yazar olarak işte o nereye çağırırsa oraya gidiyorsun. Oysa e-kitap çok farklı. Bir kere fiyat yönetimi ve satış takibi benim elimde. Ben fiyatını istediğim gibi ayarlayabilirim. İstediğim kampanyayı yapabilirim. İstediklerime hediye kodu üretip bu kodla sana hediye ediyorum, bedava indirebilirsin diyebiliyorum. İki, paran satıştan elde ettiğin kar hesabına düzenli olarak yatıyor. Mesela ben Google'la çalıştım. Vergiler düştükten sonra %70'i benim hesabıma her ayın 15'inde yatıyor. Ve dünyanın 66 ülkesinde satın alınabiliyor. Diyeceksiniz ki kitabın senin 66 dilde mi yazıldı? Hayır. Ama bu 66 ülkede yaşayan Türkler de var. Bunu da unutmamak lazım. Hem Türkiye'de hem bu 66 ülkede Amerika'sı, Kanada'sı, bilmem nesi her tarafta bir tıklamayla kitabım satın alınabiliyor. Bu benim için büyük bir fırsattı. Çünkü benim yurt dışında kendi şahsi arkadaşlarım da var ve onlara bu kitabı gönderttiremedim. Yayın evi göndermedi. Ayrıca internetten kitap satışı yapan e-ticaret siteleri de yurt dışı adresi kabul etmiyormuş. Bunları ben bilmiyordum ve benim kitaplarım 2 sene boyunca yurt dışından okunamadı. Buraya gelenler benden 5-6 tane imzalı kitap aldılar. Oradaki arkadaşlarına götürmek için. Onlar bunu bu şekilde sağladılar. Ya da yurt dışından buraya ziyarete geldiğinde almak isteyenler alamadılar. Çünkü herhangi bir kitap evinde satıldığını sandılar. Bir arkadaşım Antalya'ya geldim kitabını bulamıyorum dedi. Dedim hocam hiçbir ilde yok. Sadece internette var. Basılı kitabın böyle bir sıkıntısı var. Ayrıca kitaplarınıza şey koyabilirsiniz. Linkler koyabilirsiniz. Bazı videolar koyabilirsiniz. Referans olarak mesela. Bunlar da güzel şeyler. Örneğin bu şey kitabı olsun. Bir kişisel gelişim olabilir. Bir belgesel tarzı bir kitap olabilir. Referanslarınızı, kaynaklarınızı link olarak koyabilirsiniz. Ben bu bilgiyi şuradan aldım. Ben işte benim bu tezimi güçlendirecek olan şu videoyu seyredebilirsiniz diye. Elektronik ortam, internette gibisin yani. Okuyucu için bakılırsa bir cihazla binlerce kitabı yanında taşıyabiliyor. Bir kitabı birden fazla cihazda kaldığı yerden devam etmek şeklinde okuyabiliyor. Yani cep telefonundan da okuyabilirsin o kitabını. Özel e-book okuyucularla da okuyabilirsin. Onu birazdan açacağım. Bilgisayarından da okuyabilirsin. Kucağına laptopunu koyup okuyabilirsin. Tabletin vardır. Tabletten okuyabilirsin. Bu kadar esnek ve bir yerde bıraktığın noktadan öbüründen devam edebiliyorsun. Diyelim ki bir yere gittin. Yanında şeyin yok, kitabın yok. Ama cep telefonun var. Orada bekleme odasında bekliyorsun. Dişçiye gittin, gözcüye gittin, her neyse. Orada okumana devam edebiliyorsun. Üstüne not alabiliyorsun. Üstünü aynı o fosforlu kalemle çizer gibi çizebiliyorsun önemli yerlerini. Ve bunlar bir indeks gibi arka tarafta ek şeklinde toparlanıyor. Yani o kitap bittiğinde önemli başlıkları başka bir bölümde, başka bir sayfada topluca görebiliyorsun. Onun dışında neden ben Google'ı seçtim? Google'ı şu yüzden seçtim. Benim bildiğim çok da fazla araştırmadım açıkçası. Bir Kobo var. Rakunen Kobo galiba adı. Kobo bu tür kitapları yayınlıyor. Amazon yayınlıyor. Bir de Google Books diye bir şey var. Orada yayınlanıyor. Muhtemelen Apple'ın da vardır. Google dışında diğerlerinde sıkıntım var. Neden? Amazon sadece İngilizce dilinde yazılmış kitapları yayınlıyor. Veya tersten söyleyeyim, Türkçe olanları yayınlamıyor. Bu benim için bir sıkıntıydı. Tercüme edilmesi, o şekilde yayınlanması gerekiyordu. Kobo da kendi cihazı olanlarda ya da o cihazın uygulaması olan cihazlarda okunabiliyor. Orada da Kobo markası bağımlılığı var. Kobo'su olan, Kobo e-book okuyucusu olan, e-kitap okuyucusu olan okuyabiliyor. Google ise cep telefonunun markasından bağımsız, ister Apple olsun, ister Samsung olsun, hiç önemli değil, hangisi varsa Google kitap uygulamasını kurduğun takdirde okuyabiliyorsun, satın alabiliyorsun, okuyabiliyorsun. Sonuç olarak ben daha çok okunma ihtimali olsun diye Google üzerinden kitabımı yayınlama kararı aldım. Ve inanıyorum ki bu artık, bakın, her şeyi cep telefonumuzdan yapar hale geldik. Her yerden, her şey, işte ister e-devlet olsun, istersen alışveriş siteleri olsun, isterse kargo firmaları olsun. Bunlar yerimizden kalkmadan bile her yerden veya dışarıdayım, eve gidiyorum, eve giderken siparişimi verip eve vardığımda siparişimi teslim alabiliyorum. Hani her şey artık elektroniğe dönerken, ya ben kağıdın kokusundan hoşlanıyorum, kağıda dokunmak, onu ellemek istiyorum, sayfalarını çevirmek istiyorum, bir bahane olmaktan çıkacak bence. Uzun bir tatile gidiyorsanız, bir yazlığa gidiyorsanız, varsa eğer yazlığınız, veya yurt dışına gidiyorsanız, kitap taşımayacaksınız çantanızda. Peşin 10 tane, 20 tane kitap alıp yanınızda bavulunuza koyup götürmektense binlerce kitabı uygulamada taşıyabilirsiniz. Zaten o kitaplar sizin cep telefonunuzda durmuyor. Veya işte ne bileyim, bilgisayarınızda durmuyor. Onların kendi bulut ortamlarında duruyor. O yüzden siz istediğiniz yerden, kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Yani geleceğin burada olduğunu düşündüğüm için ve diğer o işte sayfa tasarımıydı, şuydu buydu, bunlara para ödememek için, ama editör şart. Bence editör şart. Çünkü kitabın okunabilirliğini artırıyor. Okuyucuyu sıkmayacak hale getiriyorlar. Bilgi eksilmiyor. Herhangi bir ya bu konu böyle anlatılır mı filan şeklinde bir editörlük değil bu. Tamamen daha okunabilir, daha belki ilgiyi odaklayacak şekilde bir kitap haline geliyor. Bu da benim işime geliyor, okuyucunun da işine geliyor. Siz de görmüşsünüzdür. Bazı kitaplar zor okunur. Karışıktır, cümle kalıpları bozuktur. Yani adamın fikri vardır ama bilgisi zayıf olabilir. Konuşurken çok iyidir de yazarken kötüdür. Dolayısıyla editör çalışması mutlaka olmalı. Ama ondan sonra yayın hayatı bence e-kitaba doğru gitmeli ve bu özellikle gençlerin de tercih ettiği bir alan olacak. Evet, bugün bunları anlatmayı planladım. Önümüzdeki günlerde daha değişik konulara değiniyor olacağım. Lütfen podcast'imi takip etmeyi unutmayın. Faydası olacağına düşündüğünüz kişilere podcast'imi paylaşın. Hoşça kalın.